Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabını okuyoruz Rabbimizin izniyle. Ve Rabbimize hamd ederek 5365. hadis-i şeriften itibaren bugün okuyacağız nasip olursa. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah için size sığınanı himaye edip koruyun. Allah rızası için isteyene verin. Sizi davet edenin davetine icabet edin. Size iyilik yapanı ödüllendirin. Eğer verecek bir ödül bulamazsanız, ona karşılık verdiğinize kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman bir toplumda, Müslümanların birbiriyle olan ilişkisindeki nezaketi koruyan, ayarlayan bir hadis-i şerifi, bir sözü şu anda gündemimizde. Bununla beraber Müslümanca bir hayatın etkin ve egemen olmadığı bir zamanda da Müslümanlar peygamberi bir ahlakı kendileri için kabul ederler. Çünkü onlar Kur'an'ı okuyacaklar, Kur'an'ı tilavet edip anlatacaklar, gündeme getirecekler. Mümin olmanın şerefini ahlak olarak da yansıtacaklar. Önümüzde bu konuyu bütün yönleriyle anlatan bir hadis-i şerif var şimdi. Allah için size sığınanı himaye edip koruyun. Çünkü Müslümanın hayatı Allah adına yaşanır. Ve Allah adına geldiyse, Allah için ihtiyacı olarak bize sığındıysa, biz onu koruyup kollayacağız. Bunun daha değişik gündemlerini bilmiyorum. Yani senin şehrine gelir, senin evine barkına gelir, bir adamı korumak durumunda olursun. O bölümler elbet var. Ama belki hadis-i şerif bunu anlatmıyordur da, buradan şöyle bir ruh da anlasak olur mu ki? Senin evine gelen eşin sana sığınmış gibi değil mi? Senden meydana gelen çocuk sana sığınmış gibi değil mi? Ya da oğluna aldığın gelin sana sığınmış gibi değil mi? Ya da yaşlılık zamanında senin yanında kalmak zorunda olan kişi sana sığınmış gibi değil mi? Diye değerlendireceğiz. Hani bir yolculuk, bir köy ortamı, insanlar gelmiş, birisinden kaçıyorlar, beni koru diye sana sığınmışlar ve sen onları gücün varmış, kuvvetin varmış korumuşsun. Konu bunu da anlatıyor, belki bunu anlatıyor esasen. Ama ben bugün bu ifadeden, bu şerefli sözden kendi hayatım için de ne anlayacağım, nasıl bir sorumluluk alacağım, bunun derdini de taşımalıyım. Size sığınanı himaye edip koruyun. Allah rızası için isteyene verin. İsteyen de tabii düzgün bir hayat yaşama isteğinde olacak. Senden istediği şeyle Allah'ın rızasını kazanmayacağı işler yapacaksa Müslüman malına da mülküne de dikkat edecek. Kime verdiğine, nasıl harcadığını. Fakat bununla beraber Müslümanca bir hayatın ihtiyacı içinde olan birisine bir yukarıda, biraz daha üstte bir İslami hayat imkanı oluşturacaksa vereceğimiz sadaka, o zaman onun için de vereceğiz. Allah rızası için istiyorsa verilecek. Çünkü biz otururken de, kalkarken de, çalışırken de, harcarken de Allah dedi diye Allah'ın istediği şekilde bir hayatı hedefleyeceğiz. Onun hevesinde olacağız. İnsanlar işte zekat sadaka vermeye kalktıklarında Allah bu konuda ne der, bu işin hesabı nasıldır diye hesap yaparlarken, parayı kazanma noktasında, hayata tutunma noktasında Allah ne der? Allah benim burada olmamı istiyor mu? Bu çalışmayı yapmamı istiyor mu? Böyle para kazanmamı istiyor mu? diye sormazlar. Son tahlilde de gram gram hesap yapma derdine düşerler. Allah rızası için bir hayat yaşandığında o zaman her şey kolay olacak. Çünkü hep ona soracağım. Ne yapacağımı ve ne yapmayacağımı. Sizi davet edenin davetine de icabet edin. Müslümanca bir davet icabet edilecek kardeşlik gereğidir bu zaten. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Ama davet edilen şey, yer, ortam, Allahu Teala'nın sevdiği, razı olduğu bir hayatı bize getirmiyorsa da ondan Müslüman firasetiyle bir formül bulup, bir yol bulup sakınacağız. Ama içinde yaşadığımız hayatı da çok da zorlaştırmadan o insanlarla da güzel olacağız. Lafı eğip bükmeden söylersek, gidilmemesi gerekecek bir düğün daveti aldık ve fakat bu benim akrabamdır, yakınımdır, mübarek olsun da denilecek diye insanlar telaş edecekler. O zaman kenarından kıyısından bir selam vereceğiz, işimize bakacağız. İnsanların dünyasını bütünüyle değiştirme imkanımızın olmadığı zamanlarda hiç olmazsa elimizden geldiği kadar paçalarımızı kirden uzak tutmaya gayret ediyoruz. Size iyilik yapanı ödüllendirin. Siz de ona bir şeyler verin. İmkanı olan verecek. Sana bir hayırda bulunduysa bir adam, sen de onu ödüllendir, sen de ona hediye et. Müslümanlar karşılıklı birbirlerine verirler. Böylece sevgileri artar. Ama verecek hiçbir şey yoksa, bir ödül bulamazsanız, ona karşılık verdiğinizi kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Yani o Müslümanın kalbi mutlu oluncaya kadar o iyiliğin karşılığında sen de ona dua edeceksin. Hatta bir keresinde sorduğumu da hatırlıyorum. Ben senin yaptığın bu iyiliği ödeyemem. Sana bu konuda karşılık yapabilecek bende bir iyilik yok. Ancak sana dua edeyim. Özel istediğin var mı diye sormuş ve o da şunlar ihtiyacım, şu şekilde bir durumum var demişti de özel dua etmeye gayret etmiştim. Dolayısıyla Rabbim bize bunu öğretsin her bir ortamda. Müminlere dua edelim. Güzel söz söylemeye çalışıyoruz. Güzel söz söyleme imkanı bile bulamadığımızda hiç olmazsa ardından önünden, arkasından kenarından tevbe istiğfar ile ona duada bulunacağız. Ya Rabbi hidayet et. Ya Rabbi bunu bağışla. Ya Rabbi durumunu güzelleştir. Ya Rabbi sevdiğin ve seçtiğin bir kul halini getir onu diye dua edelim inşallah. 5366. hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin altından bir yüzüğü vardı ve onu kaşı avucunun içine gelecek şekilde takardı. Bir gün onu çıkarıp atınca Müslümanlar da yüzüklerini çıkarıp attı. Sonra takınmadığı ve sadece mühür olarak kullandığı gümüş bir yüzük edindi. Mektuplarında mühür olarak kullandığı gümüş bir yüzük edindi. Fakat Abdullah İbni Ömer'e göre onu takınmadı. Önce Resulullah Efendimiz'in takındığı altın bir yüzük varmış. Sonra onu çıkartmış. O çıkarınca Müslümanlar da onlardan, o yüzüklerden vazgeçmişler. 5369. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Henüz vahiy nazil olmaya başlamadan önce, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik öncesindeki döneminde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Beldeh'in aşağısında, bir mevki Mekke kıyılarında, Zeyd bin Amr bin Nufeyl ile karşılaştı. Ki bu zat Hanif'ti. Tek başına bir hayat yaşar, yani biricik olan Allahu Teala'ya kulluk ile İbrahim'i bir yapıda hayatını sürdürmeye çabalıyordu. Vahiy bilgisi yok ama kalan ne varsa bilgiler aklıyla da onu harmanlayıp Mekke müşriklerinden ayrı bir hayatı yaşamaya gayret ediyordu kendi birey olarak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona içinde et bulunan bir sofra ikram edince, yani insanlar oradalar, etler kesilmiş, belki kasapların, koyunların olduğu bir nokta, Mekkelilerin kesim yaptığı bir yer. Adamı çağırmış, saygılı, vakarlı, hoş bir adam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de beğendiği bir zat. Buyur deyip ona yemek ikram etmek istedi insanlar yediklerinden. Fakat Zeyd ondan yemek istemedi ve sizin putlar adına kestiğiniz bir hayvanın etinden yemem. Sadece Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanların etinden yiyorum dedi. Abdullah İbni Ömer bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen rivayet etmiştir. Herhalde bunu şöyle anlamayacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce Mekke müşriklerinin kestiklerini yiyordu, putlar adına kesilen etlerden yiyordu gibi anlamayacağız. Ama kendisi kurbanların kesildiği bir yerde et kesmiş fakat Zeyd bütün Mekke'nin zihnini biliyor. O etin de o tür olduğu düşüncesiyle yani putlar adına kesilmişçesine hayır dedi. Ben sadece Allah adına kesilen etleri yerim dedi. Bu da ondaki bir imanı anlatıyor. Bugün Müslümanlar olarak da bizim hayatın her bir bölümünde dikkat edeceğimiz konu budur. Çünkü Bismillah diyerek bir şey yediğimizde, bir şeyi kestiğimizde, bir nikah kıydığımızda bu helal bir hayat olacaktır. Allah adına bir hayat olacaktır. Ama Bismillah, Bismilhubel gibi bugünün yeni putlarını da söylersek başka besmeleler ortaya çıkar. Yani birileri adına, bir şeyler adına bir kesim yapılır, bir yiyiş yapılır, bir giyim yapılır, bir eğitim yapılır, bir hayat kurulursa, bir nikah gerçekleşirse bu haramdır. Allah'ın razı olmadığı bir yapıdır. Helalleşmesi için hayatın Allah adına yaşanması gerekecektir. Dolayısıyla mümin gücü yetmeyebilir bütün hayatın Allah adına kurgusuna şu anda. Ama kendi gücü yettiği kadar Allah adına bir hayat kuracak. Kendi bedeni, kendi ruhu, kendi parası pulu üzerinde inşallah bunu zihnimize takacağız. Bu bakımdan bir sonraki hadis-i şerifi daha evvel okumuş olsam da yeniden okumak istiyorum. 5370. hadis-i şerif. Yine Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ölülerinizi yani Müslümanların ölülerini mezara koyduğunuz zaman Allah'ın adıyla Resulünün dini üzerinde biri olarak seni gönderiyoruz deyin. Allah'ın adıyla Bismillah ve ala sünneti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem diyerek ölülerimizi yollandırıyoruz, gönderiyoruz bir başka yere doğru, kabirden başka yeni bir hayata doğru. Allah adına yaşadı, Allah adına öldü umudundayız. Sünnet-i Resul üzere, Peygamber aleyhissalatü vesselamın istediği bir model hayat üzere yaşadı ve öylece gömülecek diye umuyoruz. Biz bu bakımdan yaşarken de Allah adına ve Resul'ün istediği şekilde yaşamaya çabalarız ki ölümümüz de böyle olsun. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5371. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hacdan gelmiş biriyle karşılaştığın zaman ona selam verip sarıl, kucakla. Evine girmeden önce de sana bağışlanma dilemesini iste. Çünkü o bağışlanmış biridir. Yolda karşılamışız hacdan dönen kardeşimizi. Ona sarılıyoruz, kucaklıyoruz. Taze Kabe kokuyor. Böyle değerlendiririz. Sonra selam verdik, sarıldık, kucakladık. Evine girmeden önce de rica ediyoruz. Sana bağışlanma dilemesini istiyor. Yani benim için bağışlanma dile. Allah seni affetsin, Allah seni bağışlasın diye dua et diyeceğiz. Çünkü o bağışlanmış biridir. Kabe'den gelmiş, Arafat'tan çıkıp süzülüp gelmiş ve bu günahlar ondan gitti, tertemiz geldi. Rabbim bir daha defterini günahla doldurmaktan onu da bizi de korusun diye dua edeceğiz. Ama ondan da dua isteyeceğiz. Bizim için dua et. Bizim için istiğfar et. Allah'tan bağışlanmamız için duada bulun, istiğfarda bulun diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bunu öğretiyor. İnşallah biz de hem giden hem gelip kardeşlerimizi kucaklayan, onlara Allah için bağışlanma dileyen kimseler de olalım. Yani bu pozisyonda olanı da tercih edelim. Hacdan geleni kucaklayan olmayı, istiğfar isteyen olmayı da isteyelim. Böyle bir salih amele şahit olmak ve onu karşılamak güzel. Ama bu salih ameli işlemiş biri olmak da güzel. 5372. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala 3 kişiye cenneti haram kılmıştır. Bunlardan biri içki müptelası olan kişidir. Diğeri ana babasına asi olan kişidir. Bir diğeri de eşlerinin çirkin işlerine rıza gösteren deyyustur. Rabbim muhafaza buyursun. Bunlar bir bakıma Allahu Teala'nın hayat üzerindeki etki ve egemenliğini reddeden tavırlardır. Artık içki öyle bir hayat olmuş ki onda, başkasını düşünmüyor. Hayat böyle yaşanır, su yerine bu içilir, bunda ne varmış diyen bir kafa yapısına sahip olmuş. Bunun derdini taşımıyor, bunu bırakmayı düşünmüyor. Bununla bir kavgası yok, bu günaha düştüm, affet Allah'ım derdinde de değil. Bu böyledir, bu içilir filan diyen adam, herhalde anlıyoruz ki özellikle böyledir. Ana babasına asi olmuş. Allah-u Teala Kur'an'da ısrarla anne babaya iyi davranın dediği halde bütün hayatını isyanlarla dolduran kişi, bir diğeri de hanımının çirkin işlerini rıza gösteren, yani belki de ona bu noktada baskı yapan, kötü bir hayat için, fuhuş üzere bir hayat için kenarına duran, çalıştıran, razı olan kimse ki kıskanmadan böyle bir hayat yaşıyor. Bu Müslümanca bir durum değildir. Bu da hadisin açıklamasına deyyus olarak ifade edilmiş. Bunlar cehenneme düşecek, cennete girişleri olmayacak kimseler olarak, yani cennetin haram olduğu kimseler. Tabi tövbe ayrıdır. Tövbe ederek ölürlerse herkes için kapı tekrar tekrar açılacak. 5373. hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Abdullah İbni Ömer'in oğlu Ömer anlatıyor. Hazreti Abdullah'ın babasının adı Ömer, Ömerül Hattab. Kendisi de kendi oğluna Ömer ismini koymuş. Demek ki bu olur. Yani çocuklar babaların adını da koyarlar. Hele baba böyle hayırlı bir adamsa daha rahat konulacak ismi. Ömer bin Abdullah anlatıyor. Abdullah bin Ömer bazı kimselerin Mervan'ın yanından çıktığını görünce "Nereden geliyorsunuz?" diye sordu. Dediler, "Vali Mervan'ın yanından geliyoruz." Aslında Abdullah İbni Ömer onlar nereden geldiğini biliyor. Fakat onlara bunu bir daha teyit ettirdi. "Nereden geliyorsunuz?" "Vali Mervan'ın yanından geliyoruz." dediler. Abdullah İbni Ömer, "Yanında doğru olarak gördüğünüz şeyleri konuşup bu konuda ona destek oldunuz mu? Kötü olarak gördüğünüz şeyleri reddedip onu uyardınız mı?" diye sorunca, yani madem onun yanına girdiniz, adam doğru işler yaptığında tamam, pek güzel, böyle yapalım, böyle yapın, doğru yapıyorsunuz, bu doğru hayat, bunu aman bırakma. Kötü yaptığında da olmaz, yanlış, Allah ve Resulünü sevmediği bir şey yapıyorsunuz, bu uygulama münasip değil diye uyardınız mı? Diye sorunca, vallahi hayır dediler. Tam tersini, yanlış bir şey söylediğinde, Allah seni ıslah etsin, doğru diyorsun diyorduk. Yanından çıktığımızda da Allah canını alsın, ne zalim ve ne günahkar biriymiş diyorduk dediler. Bunun üzerine Abdullah İbni Ömer, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir şeyi nifaktan, münafıklıktan sayardık dedi. Madem gidip adamın doğru işlerinde destek olmayacaksanız, yanlışlarını haber verip, uyarıp, düzeltmeye çalışmayacaksanız, orada ne işiniz var? Değilse girersek ne olacak onun yanında durduğumuzda? Yanlış bir şey söylediğinde, "Aa, emir, vali efendi ne kadar güzel, çok hoş filan" diyecekler. Yanından çıktığında da sövecek, sapanlayacak, zalim adam, günahkar herif filan diye arkadan konuşacaklar. Bunun adı Medine'de Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında münafıklıktı. Dolayısıyla Müslümanın böyle bir ahlakı olmaz. Fakat Müslüman eğer güç sahipleri yanında doğruları konuşamayacaksa kendini de imtihan etmesin. Onların yanına girip çıkmaya da kalkmasın. Hiç olmazsa imanı gevremez. Hiç olmazsa imanı nifaka doğru dönmez. Eğer girilecekse, girmek durumundaysak da biliyorsunuz zalim bir yöneticiye hakkı ifade etmek, söylemek cihadın en büyüğüdür. Ve Müslümanca bir yürek ister, korkusuzluk ister. Allah bize öyle bir cesaret ya da müstağni bir hayat ihsan etsin. Eğer onlara bunu diyemiyorsak, onlara da hiç burnumuzu böyle eğmeyeceğiz, elimizi açmayacağız, onlara sevgi gösterisinde bulunmayacağız. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5374. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hevazin'de ele geçirmiş oldukları cariyelerden birini Ömer bin Hattab'a verdi. Ömer de onu bana hibe etti. Huneyn Savaşı, Müslümanların çok ganimet eldiği bir savaş oldu. Ve bu savaş sonrasında askerlerin büyük bir bölümü esir edildiği gibi askerler çoluk çocuklarını, hanımlarını da savaş ortamına geçirmişlerdi ki kaçmayalım diye. Mallar mülkleriyle oraya gelmişler. Ve bir bakıma son bir savaş vereceklerdi Müslümanlara karşı. Böyle yürekli bir iş yaptılar. Fakat savaşın başında galibiyet kazanırmış gibi olsalar da sonrasında Müslümanlar galip geldiler ve büyük ganimet elde ettiler. İşte bu ganimet sonrasında Hazreti Ömer'e düşen genç bir hanım, onu da Hazreti Ömer oğlu Abdullah'a hibe ediyor. Ben de onu bana gelin olarak hazırlamalar için Cumah oğullarından olan dayılarıma gönderdim. Anne tarafından akrabalarına gönderdi. Bu kızı bana hazırlayın, gelin olsun, ben bununla evleneceğim diye. O sırada ben de Beytullah'a tavaf edip gelmek istiyordum. Mekke'ye gitti. Döndüğümde onunla evlenmek istiyordum. Tavafı bitirip mescitten çıktığımda insanların kargaşa içinde olduğunu gördüm. Tavafı bitirip mescitten çıktığımda insanların kargaşa içinde olduğunu gördüm. Onlara ne oluyor diye sorduğumda Huneyn Savaşı'nda yenilen taraf olan Hevazinliler dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çocuklarımızı ve kadınlarımızı geri verdi dediler. Malları Müslümanların elinde kaldı. Böyle anlaştı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarla. Ama çocuklarınızı ve hanımlarınızı ise geri verelim mi dedi. Onlar da bunu kabul ettiler. Bunun üzerine ben de onlara dedim ki sizin kızınız Cuma oğulları yanındadır. Gidin onu alın dedim. Onlar da gidip onu aldılar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözü Müslümanlar için bağlayıcı. O bir konuda hükmettiğinde Müslüman erkek ve kadınlar için bunu tartışma yok. Yahu ben bununla evlenecektim. Bu olur mu? Gidin ne yaparsanız yapın ben vermiyorum arkadaş deme durumu yok. Ve Abdullah İbni Ömer bu konuda hemen teslim oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5375. hadis-i şerif. Sa'd bin Ubeyde'nin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben ve Muhammed el-Kindi Abdullah İbni Ömer'in yanında oturduk. Sonra ben kalkıp Said bin Müseyyeb'in yanına oturdum. Muhammed el-Kindi yüzü sararmış ve rengi değişmiş bir şekilde yanıma gelip kalk da yanıma gel dedi. Ben demin seninle oturmuyor muydum deyince Said dedi ki kalk arkadaşın yanına git dedi. Onun yanına gidince de bana Abdullah İbni Ömer'in dediğini duymadın mı diye sordu. Ben ne dedi karşılığını verince de şöyle dedi. Yanına bir adam gelip ey Ebu Abdurrahman, Kabe'nin adına yemin etmemde sakınca var mı diye sordu. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi. Neden Kabe'nin adına yemin edeceksin ki? Kabe'nin adına yemin edeceğin zaman Kabe'nin Rabbi adına yemin et. Ömer babasını kastediyor. Yemin edeceği zaman babamın üzerine yemin ederim ki hayır şeklinde yemin ederdi. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bu şekilde yemin edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne babanın ne de Allah'tan başkasının üzerine yemin etme. Allah'tan başkası adına yemin eden Allah'a ortak koşmuş olur buyurdu. Hadis-i şerifin bu son kısmını elhamdülillah daha evvel de okumuştuk. Fakat burada şöyle bir ön olay olunca hadis-i şerifi bir daha okumak istedim ben. Sa'd bin Ubeyde ve Muhammed el-Kindi iki arkadaş ve ilim öğrenmek isteyen iki kimse. Ve elhamdülillah ki öyle bir zamandalar, sahabeden de tabiinden de muhteşem alimler hemen önlerinde. İlim onların burnun dibinde, uzak bir yerde de değil. Vardılar, Abdullah İbn Ömer'in yanına oturdular. İçlerinden birisi de kalktı, başka bir meclise doğru, Said bin Müseyyeb'in meclisine doğru gitti. Biraz da orada bir şeyler dinliyor. O sırada bir adam geldi Abdullah İbn Ömer'in yanına. Abdullah İbn Ömer'e bir soru sordu. Kabe'ye yemin edebilir miyim? Kabe'ye yemin olsun ki diyebilir miyim diye. Abdullah İbn Ömer ona dedi ki neden böyle yemin edeceksin? Kabe'nin Rabbine yemin et. Çünkü Peygamber Efendimiz babama bundan dolayı kızdı ya da açıklama getirdi. Çünkü babama yemin olsun ki diye yemin ederdi. Allah'ın dışında hiçbir şey hakkında yemin edilmez diye onu uyardı. Çünkü şirkti bu. Burada Said bin Müseyyeb'in yanına giden değil de Abdullah İbni Ömer'in yanında kalıp bu olaya şahit olan Muhammed el-Kindi'nin durumu çok şaşırtıcı. Benzi sararmış, heyecanlanmış. Bu yeni bilgiyle bir bakıma böyle gözenekleri titremiş. Hani Rabbimiz Kur'an'da Allah'ın ayetlerini duyduklarında Müslümanlardaki ürpertiyi, derilerindeki hareketi bile anlatıyor ya, ilim böyle bir heyecan, bilgi, cennet yolundaki bir bilgi böyle bir heyecan veriyor. Çünkü sonu şirke ulaşabilecek bir bilgiye yeni ulaşmış ve bundan dolayı da heyecanlandı, zoruna gitti, korktu. Ya yanlışlara düştüysem diye ve bunu hemen arkadaşıyla paylaşmak için kalkıp geldi. Diğer alim Said bin el-Müseyyeb ise uyanık, firasetli, kalk arkadaşın seni çağırıyor git dedi. Git onunla bir konuş, bunu halleşin birlikte, bunu bir hazmedin dedi. Müslümanların hadisler üzerinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bilgiler üzerinde, Kur'an'ın ayetleri hakkında ki bu heyecanı bizi heyecanlandırıyor. Biz de böyle olmak istiyoruz. Kayıtsız, iltifatsız, değer vermezmiş gibi bir hadis söyleyeceğim öyle mi ya filan türünden bir tavrı kaldıramıyoruz. İnsanlar bir haber konusunda çok heyecanlanabiliyorlar. Küçücük bir işte video gösterisi oluyor. Telefonlarla birbirimize gösterip heyecanlanıyoruz, gülüşüyoruz, ilgimizi çekiyor. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından, konuştuklarından müthiş değerli bir söz bize akıyor, bize geliyor ve biz ona iltifat etmiyoruz. Rabbim peygamberi öğrenme sallallahu aleyhi ve sellem iştahını, kitabıyla coşma imkanını bize bahşetsin inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 5376. hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününden önce Hadramevt'ten veya Hadramevt denizinden insanları önüne katıp sürecek bir ateş çıkacaktır buyurdu. Kıyamet alametlerinden ya da öncesinde olan olaylardan bir bilgi veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Denizden ya da deniz tarafından bir ateş çıkacak ve bu ateş insanları önüne sürükleyecek, götürecek. Biz ey Allah'ın Resulü, o zamana yetişirsek ne yapmamızı emredersin dediğimizde Şam'da olmaya bakın buyurdu. Yani Şam bölgesinde olmaya bakın dedi Resul Aleyhisselatü Vesselam. Ne dedi? Nasıl olacak? Hangi ateş? Ne taraftan çıkıp geliyor? Biz nerede olacağız? Nereye gitmeliyiz? Ben bunu bilmiyorum. Ama hadis-i şerif bu. Okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gündemini zihnime koyuyorum. Çünkü bazı sözlerin okurken anlamını bulamayabiliriz. Bugün için bende hiçbir çağrışımı, hiçbir karşılığı olmayabilir. Ben bu durumlarda hep Cafer bin Ebu Talib'i düşünüyorum. O Meryem suresini Muhammed aleyhisselatü vesselamın ağzından öğrendi. Hazreti Meryem, Zekeriya, Yahya, İsa bu bilgiler onun zihnine oturdu. Fakat bunlar ne yapacaktı? Tarihin içinde yaşamış bir kızcağız ve onun dünyaya getirdiği bir çocuk, ihtiyar bir peygamber ve onun sonradan olan oğlu. Bu gündemler niye konuşuluyordu ki Mekke'de? Niye Allah-u Teala böyle gündemler indiriyordu ki acaba? Ama sonra Habeşistan'a gidince bu ayetler onun dilinde manalandı, manasını anladı, hedefini kavradı diye anlıyorum. Böyle olduğunu zannediyorum. Hadisler hakkında da aynı şeyi düşünüyorum. Biz okuyacağız, öğreneceğiz ve bunların bizim hayatımızdaki karşılıkları Allah'ın izniyle bir zaman bulacak, yerine gelecek. Öyleyse okumaya devam. 5378. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diyor Abdullah İbni Ömer, onda Allah ondan razı olsun, Ayşe'nin hücresi yanında şöyle buyurduğunu işittim. Her hain kişi için kıyamet gününde bir sancak dikilir. İdarecinin hainliğinden de daha büyük hainlik yoktur. En büyük ihanet, halkını yönetmek, adalet ve güven ve dağılım noktasında onlara hoş davranmak pozisyonunu eline almış kimsenin yaptığı hainlik, ihanettir. Mevla bizleri korusun. Kıyamet gününde de bu şekilde anılmaktan, bu şekilde bayrak dikilmesinden de Allah'a sığınıyoruz. Müslümanların hakkını ödeyeceğiz. Çünkü az da olsa hepimiz belli bir ortamın yöneticisiyiz. Hiç değilse evlerimizin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.